SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 20 Nisan 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Artık tüm programlarımızı canlı olarak sunuyoruz. Ancak devam eden pandemi yüzünden her an yeni yasakların gelebileceği riskinde sürekli aklımızda tutmamız lazım. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmişe günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalılarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Bugünkü yayınımızda New South Wales ve Victoria'da Cuma günü uygulamaya girecek yeni COVID-19 kurallarına bakacağız. Yasakların çoğu kalkıyor. Ayrıca 21 Mayıs'ta yapılacak federal seçimler öncesi kampanyaya çıkan siyasetçileri takip edeceğiz. Programın ikinci yarısında da Aylin Aras Yurdakul'la 24 Nisan Pazar günü Anzak Günü arifesinde Melbourne'da düzenlenecek Çanakkale Savaşı'nda ölenler için yapılan ağaç dikme töreni hakkında konuşacağız.
Fokna'da Mary Creek Park'ta 100 tane ağaç dikildi Anzak askerleri ve Türk askerleri için. Gelibolu'da canlarını veren askerleri anmak üzerine yapılmış bir proje. Ve her ağaca şehit olan askerlerden birinin ismi verildi.
Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Birleşmiş Milletler 4 gün sürecek Ortodoks Paskalyası sırasında Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunuyor. Scott Morrison ve Anthony Albanese bu akşamki liderler tartışması için bu seçimde ilk kez karşı karşıya gelecekler. Türkiye'de yaşanan sığınmacı tartışması her geçen gün daha da büyüyor. Birleşmiş Milletler, sivillerin çatışma bölgesinden ayrılmasına ve insani yardımın ulaştırılmasına izin vermek için Ukrayna'daki çatışmalarda 4 günlük insani bir Ortodoks Paskalyası duraklaması çağrısında bulundu. Anlaşmaya varılırsa ateşkes yarın başlayacak ve çoğu Ukraynalı ve Rus tarafından kutlanan Ortodoks Paskalyası'nın pazar gecesi sona erecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, en kötü etkilenen 4 bölgeye yardım konvoyları göndermeye hazır olduklarını söyledi.
The humanitarian pause would provide the necessary conditions to meet two crucial imperatives.
İnsani bir duraklama, iki önemli zorunluluğun karşılanması için gerekli koşulları sağlayacaktır diyen Guterres, birincisi Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile koordineli olarak mevcut ve beklenen çatışma alanlarını terk etmeye istekli tüm sivillerin güvenli geçişi, ikincisi hali hazırda gerçekleşen insani yardım operasyonlarının ötesinde bir duraklama, Mariupol, Kherson, Donetsk ve Luhansk gibi savaştan en çok etkilenen bölgelerdeki insanlara hayat kurtaracak insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılmasına olanak sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Kiev'deki hükümete daha fazla silah ve para sözü vermesiyle birlikte topçu ve roket atışlarıyla desteklenen binlerce Rus askeri Doğu Ukrayna'da bir saldırı başlattı. Buna Donbas Savaşı diyen Ukraynalı yetkililer askerlerinin saldırıya dayanacağını söylüyor. Ancak Rus kuvvetleri Doğu cephesinin neredeyse tamamı boyunca ilerleme kaydetti ve saldırının başlamasından saatler sonra bir cephe şehrini ele geçirdi. Rusya yaklaşık 8 haftadır kuşatma altında kalan ve harabeye dönen Güneydoğu Limanı Mariupol'da bir çelik fabrikasında kuşatılan son Ukraynalı güçlere teslim olmaları için bir ultimatum da verdi. Bu tarih geçti ve bu güçlere ne olduğu açıklanmadı. Biden yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri federal kurumlarının sonraki adımları gözden geçirdiğini ve ülke genelinde toplu taşımada ulusal maske zorunluluğunu bozan bir Florida mahkemesi kararına hala itiraz edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri vakalarında son günlerde görünen artış, hastalık kontrol ve önleme merkezlerinin ulusal maske zorunluluğunu uzatmasına yol açmıştı ancak eski başkan Donald Trump tarafından atanan bir Florida yargıcı bu kararı bozmuştu. Karar, havaalanlarında toplu taşıma sistemlerine, hava yollarına ve araç çağırma hizmetlerine maske kurallarına uyma veya bunları tamamen terk etme seçeneği veriyor. Başkan Joe Biden'ın basın sekreteri Jen Psaki, halk sağlığı kararlarının mahkemeler eliyle olmaması gerektiğini söyledi. Psaki, en başından beri yapabileceklerimizin bilim, veriler ve uzmanlar tarafından yönlendirilmesi gerektiğini söyledik şeklinde konuştu. Scott Morrison ve Anthony Albanese iki lider olarak bu seçimde ilk kez tartışmak için karşı karşıya gelecekler. Brisbane'de bir araya gelecek başbakan ve muhalefet lideri kararsız seçmenlerden gelen soruları alacaklar. Her iki parti de seçim kampanyasının 10. gününü endüstriyel ilişkilere odaklanmak için kullanacak ve koalisyon, iktidara gelmeleri durumunda mahkemelerin inşaat sendikalarına vereceği cezaları iki katına çıkaracağını vaat ediyor. Yasa dışı endüstriyel eylem, örgütlenme özgürlüğü veya zorlama gibi ciddi suçlar için cezalar, bir kişi için 88 bin dolara ve bir sendika için 444 bin dolara yükseltilecek. SBS Scott Morrison ve Anthony Albanese arasındaki seçim tartışmasının Arapça ve Mandarin Çincesi çevirilerini canlı yayınlayacak. SBS ayrıca oylama sürecini açıklamak ve seçimle ilgili yanlış bilgilerle mücadele etmek için tasarlanmış 40 dilde altyazılı bir dizi video hazırlamak için Avustralya Seçim Komisyonu ile ortaklık kuruyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis tarafından sokağa çıkma yasağı kurallarını çiğnediği için para cezasına çarptırıldıktan sonra pandeminin en zor günlerinde katıldığı doğum günü kutlamasının kendi hükümetinin koyduğu kuralları ihlal ettiğini bilmediğini söyleyerek İngiliz parlamentosundan özür diledi. Muhalefet milletvekillerinin bu hafta sonunda herhangi bir ihlali defalarca reddederek parlamentoyu yanlış yönlendirdiği iddiaları nedeniyle İngiltere Başbakanı'nın soruşturulup soruşturulmaması konusunda bir oylamayı garantiledikleri gün Johnson, şimdi hatalı olduğunu anladığını söyledi.
Let me begin in all humility by saying that on the 12th of April I received a fixed penalty notice relating to an event in Downing Street on the 19th of June 2020.
Johnson, bütün alçak gönüllülükle başlayayım. 12 Nisan'da 19 Haziran 2020'de Downing Street'teki bir olayla ilgili bir ceza bildirimi aldım. Para cezasını hemen ödedim ve İngiliz halkından özür diledim. Bu fırsatı tüm kalbimle özrümü tekrarlamak için kullanıyorum dedi. Muhalefet liderleri başbakanın istifasını talep etmeye devam ederken, polis hükümet binalarında Johnson'ın katıldığı iddia edilen diğer bazı partileri de soruşturmaya devam ediyor. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, hükümetin yasa dışı göçmenleri Afrika'nın Ruanda ülkesine gönderebileceği yasa dışı göç ve sığınma talepleriyle mücadele için yeni planını açıkladı. Başbakan Boris Johnson'ın muhafazakar hükümeti, planın insanları Manş Denizi'ni geçmek için tehlikeli girişimlerde bulunmaktan caydıracağını ve bu tehlikeli yolu yöneten insan kaçakçılığı çetelerini işsiz bırakacağını söyledi. Patel, parlamentoya, sığınma talebinde bulunanlara Ruanda'da 5 yıla kadar destek verileceğini belirtti.
Just last week I signed a new world-leading migration and economic development partnership with Rwanda.
Daha geçen hafta Ruanda ile dünyanın önde gelen göç ve ekonomik kalkınma ortaklığına imza attım diyen Patel, bu ortaklık kapsamında kanaldan geçen küçük tekneler de dahil olmak üzere yasa dışı ve Birleşik Krallığa seyahat edenler sığınma taleplerinin değerlendirileceği Ruanda'ya yerleştirilebilir. Korumaya muhtaç olanlara istihdam eğitimi, entegrasyon, barınma, sağlık hizmetleri dahil olmak üzere 5 yıla kadar destek verilecek bilgisini paylaştı. Tartışmalı yeni plan, planın insanlık dışı olarak nitelendiren insan hakları grupları ve uygulanamaz, etik olmayan ve vergi mükellefleri için maliyetli olduğu için kınayan Gölge İşişleri Bakanı Yvette Cooper da dahil olmak üzere birçok eleştiri aldı. 28 binden fazla göçmen geçen yıl İngiliz kanalı üzerinden İngiltere'ye girdi ve geçen Kasım ayında tek bir teknenin alabora olması sonucu ölen 27 kişi de dahil olmak üzere düzinelercesi yolculuk sırasında öldü. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Son günlerde çok hızlı bir şekilde tırmanmaya başlayan Türkiye'deki yabancı karşıtlığı ve Zafer Partisi'ne artan destekle birlikte dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan hem de ortağı MHP lideri Bahçeli'den sığınmacılar hakkında açıklamalar geldi. Geçtiğimiz ay sığınmacıları göndermeyeceklerini açıklayan Erdoğan'ın sözleri şaşırttı.
Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
Grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu söylem değişikliğinin nedeninin siyasi kazanım sağlamaya çalışmakla ilgili olabileceğini açıkladı.
Büyük bir ihtimalle anket yaptı beyefendi. Baktı ki ankette Suriyelilerin gitmesini çoğu kişi istiyor.
Anketleri gördü, aşağıdan gelen tepkiyi gördü. 3 günde ya. Nasıl bir omurga bu ya?
MHP lideri Bahçeli de sığınmacı konusunda her zamankinden endişeli duyuldu.
Bu sorunun el birliğiyle, istismarına çanak tutmadan, provokasyon ortamını beslemeden, itirazdan uzak bir yaklaşımla, hepsinden önemlisi akılcı, adilane, insani, vicdani ve kalıcı stratejilerle köklü bir şekilde çözmek milli bir sorumluluk olarak değerlendirilmelidir. Düzensiz göç ve sığınmacı sorununu soğukkanlı ve sağduyulu şekilde kavramanın daha da ötesinde dün, bugün ve gelecek mizanında stratejik akılla ve milli çıkarlarımıza muvafık halde analiz etmek, tedbir geliştirmek mecburiyetindeyiz.
Bahçeli'nin bayramda Suriye'yi ziyaret edenlere yönelik sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi.
Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur.
Sayın Bahçeli, bunların tamamı bayramlaşmaya Suriye'ye gidecek. Daha sonra da gelecekler. Bunları getirecek olan kişinin adı da Süleyman Soylu. Senin desteklediğin kişidir. Sınırlarımızı yol geçen hanına döndüren kişi de odur. O kişinin öyle mültecilerle falan bilgisi yok. Onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek. Zaman bulamıyor adam. Ne yapsın?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bayramda Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerine izin verilmeyebileceğini söyledi. Göçmen politikalarını partisinin kimliğine taşıyan ve son günlerde hızla büyüyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise çözüm olarak attıkları adımı basınla paylaştı.
Şam hükümetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz.
Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Yargıtay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu ben haklı çıktım deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün Yargıtay bir davamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu 35 bin lira daha ödeyecek ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Erdoğan, Mescid-i Aksa'da yaşananların üzüntü verici olduğunu söyledi. HDP, partiye açılan kapatma davasına karşı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Ardından bir basın açıklaması da yapıldı. Yapılan açıklamada konuşan HDP'li Ümit Dede, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra partilerinin üzerinde baskıların arttığını ve kapatma davasının da bunun son halkası olduğunu savundu. İddianamenin ısmarlama olduğunu söyledi. Twitter'da haber paylaşımlarıyla bilinen İbrahim Haskoğlu tutuklandı. Haskoğlu, geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını, yaklaşık 2 ay önce bana bir hacker grubu ulaştı, İyi Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil notuyla paylaşmıştı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti. 4.217 yeni vaka tespit edildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 lira 83 kuruştan 74 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde futbol var. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayseri Sporu 1-0 mağlup etti. Rövanş maçı Mayıs ortalarında oynanacak. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra'da erken saatlerde yağış olabilir 20 derece, Sydney genelde güneşli 24, Melbourne'de yağmur ihtimali var 19, Adelaide az yağışlı 21, Perth güneşli 29, Hobart'ta geç saatlerde az yağış olabilir 17, Wollongong parçalı bulutlu 22, Newcastle genelde güneşli 26, Brisbane'da aynı şekilde genelde güneşli 31, Cairns az yağışlı 31 ve Darwin genelde güneşli 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe programını dinliyorsunuz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatalım. Birazdan Victoria ve New South Wales'da açıklanan yeni COVID-19 kurallarını inceleyeceğiz. İş dünyası uzun süredir yakın temasların bir hafta tecride girmesini eleştiriyordu. Bu kural değişti. En azından Victoria ve New South Wales'da. Sonra 21 Mayıs federal seçimleri öncesi Avustralya siyasetindeki en son gelişmelere bakacağız. Programın ikinci yarısında da 25 Nisan, Anzac günü öncesinde Melbourne'da düzenlenecek önemli bir ağaç dikme töreni hakkında yaptığımız röportaj var. Aylin Aras Yurdakul bize Moreland Belediyesi'nin desteklediği, 2015'te başlayan ve bu yıl devam edecek olan ve her ağaca ölen askerlerden birinin isminin verildiği projeyi anlatacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğin zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, işletmeleri felç eden ve iş dünyasının uzun süredir şikayet ettiği bazı COVID-19 kuralları kaldırılıyor. Ülke çapında iş dünyasının liderleri bir süredir COVID-19 yakın temas kurallarının esnetilmesi çağrısı yapıyor. New South Wales ve Victoria kuralları esneten ilk eyaletler oldu. Önümüzdeki günlerde tüm eyaletlerin aynı evi paylaşan kişilerden birinin COVID-19 pozitif çıkması sonrası hepsinin 7 gün tecride girmesi gerektiği kuralının esnetmesi bekleniyor. Bir kişinin COVID-19 pozitif çıkması aynı evde yaşadığı herkesin bir hafta zorunlu tecride girmesi sonucunu doğuruyor. Ancak uzmanlar omikron varyantına bağlı salgının tepe noktasını geçtiği düşüncesinde. İş dünyası pozitif vakayla beraber yaşayanların tecride girmek yerine her gün hızlı antijen testi olmasını, negatif olmaları durumunda da işe gitmelerini, pozitifse de tecride girmelerini öneriyor. Kritik önemde görülen bazı sektörlerde bu kural şu anda uygulanıyor. Queensland Ticaret Odası'na Emma Clark, esnemenin tüm sektörleri kapsaması gerektiğini düşünüyor.
So what that means is if you're a close contact but you're fully vaccinated and you're not exhibiting any.
Yeni kuralın tüm sektörleri kapsaması durumunda tam aşılıysanız ve herhangi bir semptom göstermiyorsanız işe gitmenize izin verilmesi anlamına geldiğini ve bu sayede sadece çalıştığınız firmaya veya kendi işletmenize hizmet etmediğinizi, tüm tedarik zinciri boyunca herkese yardımcı olduğunuzu söylüyor. Business New South Wales'ın başkanı Dan Hunter, özellikle ikram sektörünün işçi sıkıntısı yüzünden felç olduğunu söylüyor ve benzer oranda aşılı ülkelerde bu tür kuralların kaldırıldığını hatırlatıyor.
Oh, it's playing havoc with the labor supply shortage and businesses just can't operate, sometimes can't even open and we're calling on.
Tecrit kuralı yüzünden işçi arzında büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bazı işletmelerin açılamadığını belirten Hunter, bu yüzden kuralın kaldırılıp sağlıklı kişilerin RAT testi olup işe gitmesi çağrısı yaptıklarını söyledi. Tepkilere cevap veren Victoria hükümeti, cumartesi itibariyle kuralların değişeceğini açıkladı. Cuma gecesi 23.59'dan itibaren Victoria'da geçerli olacak kurallar şöyle. İşletmelere girerken çift doz aşılı olmanız veya aşı sertifikanızı göstermeniz gerekmiyor. İşletmelere girerken Services Victoria uygulamasıyla kaydolmanız gerekmiyor. İşletmelerin gelenlerin kaydını tutması da gerekmeyecek. Kreşlerde, ilkokullarda, perakende satış mağazalarında veya etkinliklerde maske kullanmak artık zorunlu değil. Yakın temaslar maske kullanmaları ve hassas yerlere girmemeleri koşuluyla artık bir haftalık tecride girmek zorunda değil. Covid-19 olanlar 12 hafta boyunca test veya karantina kurallarına tabi olmayacak. Hastane ziyaretlerine getirilen kısıtlamalar da maske dışında kalkıyor. Yurt dışından gelen ve semptom göstermeyenlerin PCR veya RAT testi olmaları önerilecek ancak zorunlu tutulmayacak. New South Wales eyaletinde ise yeni kurallar Cuma saat 18'den sonra devrede olacak. Yakın temas olanların her gün RAT testi olmaları ve kapalı ortamlarda maske kullanmaları koşuluyla tecride girmesi gerekmeyecek. Yakın temasların mümkünse evden çalışması isteniyor. İşe gitmeleri gerekiyorsa işletmeleri uyarmaları ve hastane ve yaşlı bakım evlerinden uzak durmaları gerekiyor. Yurt dışından gelen aşı olmamış kişiler 30 Nisan'dan sonra otel karantinası sürecinden geçmek zorunda kalmayacak. Kaldırılan bir başka kural da kilit sektörlere getirilen aşı olma zorunluluğu. Bu arada New South Wales'ı COVID pozitif olanların bir haftalık tecrit kuralında değişiklik yok. Bu arada pandeminin sona ermediğini bilmekte de yarar var. Son 24 saatte Victoria'da 14 ve New South Wales'da 15 kişi COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetti. Sayın dinleyiciler, Queensland'de de 5-6 kişi son 24 saatte hayatını kaybetti COVID-19'dan dolayı. Ve vaka sayıları da oldukça yüksek son dönemde, bir türlü inmiyor. En azından hastanede hastanelik olanların sayısı da yüksek. Victoria'da 437 kişi hastanede tedavi altında. New South Wales'da da 1639 kişi hastanede tedavi altında. Queensland'de de 594. Bunlar en fazla hastanede tedavi olan, hastanede tedavi altında olan kişi sayısının en yüksek olduğu eyaletler. Ve bu oldukça yüksek. Yani birkaç aydır bu sayılarda herhangi bir düşüş yok. Bu arada grip mevsimine de girdik. Birkaç hafta önce beklenen grip salgınına karşı aşı olunmasının öneminin altını çizen bir bölüm yayınlamıştık. O bölümde SBS olarak konuştuğumuz doktorlar aşı olmak için en ideal zamanın Nisan sonu olduğunu, Nisan sonunda aşı olunca kış boyunca bünyemizi gribe karşı koruduğumuzu söylemişlerdi. Ve Nisan sonuna geliyoruz. O yüzden hatırlatmak istedim. Ben şahsen yarın grip aşısı olacağım. Bu konuya dikkat çekmek istedim. Şimdi birkaç mesaj okumak istiyorum. Önce Avustralya ile ilgili mesajlara değinmek istiyorum. Ertuğrul Bey, Günün en önemli haberlerinden birine değinmiş. Gözümüzün önünde yanı başımızda diyeceğimiz Solomon Adaları'nın Çin'le bu kadar yakınlaşmasını nasıl anlatacak topluma şimdiki hükümet dışişlerinin en büyük fiyaskosu diyor Ertuğrul Bey. Necdet Çimenli Bey de geldiğim yıl 1970 İşçi Partisi'ni özlüyorum. O dönemdeki iktidarın yaptıkları vatandaşı için bugün imkansız değil, yeter ki seçmenler istesin diyor Necdet Bey. Evet sayın dinleyiciler, şimdi Avustralya siyasetine dönecek olursak 21 Mayıs'taki federal seçimler öncesi kılıçlar çekilmiş durumda. Başbakan Scott Morrison kendi partisinden bile gelen itirazlara rağmen New South Wales'ın Warringah bölgesinden partisinin adayı olan Catherine Deves'i desteklemeye devam ediyor. Bu arada anketler de ne Liberal Ulusalcılar Koalisyonu'nun ne de İşçi Partisi'nin hükümeti kuracak çoğunluğa erişemeyeceğini gösteriyor. ...2022 seçim kampanyasının ilk parti mitingine Batı Avustralya'da katılan Başbakan Scott Morrison'ın işi zor. Batı Avustralya'da liberallerin 3 sandalyesi sallantıda. Biri de Yerli İşleri Bakanı Ken White'a ait olan Hasluk bölgesi. İşçi Partisi Hasluk'u Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa ulaşmak için kilit önemli olarak görüyor. Ancak ne olursa olsun anketler kazınan partinin hükümeti kurmak için küçük partiler ve bağımsızlarla pazarlık masasına oturması gerekeceğini gösteriyor. Ama şimdilik ne Morrison ne de İşçi Partisi Genel Başkanı Anthony Albanese bu olasılığı düşündüğünü gösteriyor.
Yeah, I won't be doing any deals with independents. If we had 3 years of an unstable and uncertain
bağımsızlarla herhangi bir anlaşma yapmayacağını söyleyen Morrison, bu tür anlaşmalar yüzünden 3 yıl boyunca dengesiz bir meclis olmasını istemediğini, ülkenin dengeli hükümet ve güçlü liderliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Yine de her geçen gün pazarlıkların olma olasılığı artıyor. En son News Poll anketine göre iki büyük partinin oyları %40'ın altında. Ancak son günlerin en önemli tartışma konusu Liberal Parti'nin Warringah adayı Catherine Deves. Deves'in sosyal medya mesajlarında trans bireyler hakkında söyledikleri büyük eleştiri konusu olmuştu.
I'm not going to allow her to be pushed aside as the pylon comes in to try and silence her.
Morrison, Deves'in sesini kısmayı amaçlayan saldırılara izin vermeyeceğini, istediğini söylemesi için ekibiyle beraber onu desteklemeye devam edeceğini söyledi. Warringah bölgesini şu anda bağımsız Zelly Stegall temsil ediyor. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet de Morrison'ı destekledi ancak herkes aynı fikirde değil. New South Wales'ın liberal hükümetinden eyaletin hazine bakanı Matt Keane, ABC radyosuna verdiği demeçte partinin değerlerine vurgu yaptı.
I don't think having candidates that want to spruik the politics of division is an
kutuplaşma yaratmayı amaçlayan adayların partinin çıkarlarına uygun olmadığını söyledi. Bu arada hem liberaller hem de İşçi Partisi birbirlerini halkı kışkırtmakla suçluyor. İşçi Partisi'nin enerji planı ve Liberal Parti'nin de nakitsiz ödeme kartı eleştiri oklarının hedefinde. Ana muhalefetin hazine sözcüsü Jim Chalmers, Enerji Bakanı Angus Taylor'ı rakamlarla oynamakla suçladı.
Now Angus Taylor has been forced into another absolutely humiliating.
Enerji Bakanı uydurduğu rakamlar üzerinden yine geri adım atmak zorunda kaldı diyen Chalmers, Taylor'ın İşçi Partisi'nin enerji planı hakkında söylediklerinin baştan sona hatalı olduğunu belirtti. Angus Taylor'ın yenilenebilir enerji konusunda hükümetin söylediği yalanları tekrar ettiğini belirtti. Bu arada İşçi Partisi de koalisyon hükümetinin eleştiri konusu olan nakitsiz ödeme kartlarının pension alanları dahil edecek şekilde genişletileceğini iddia etti. Sosyal Hizmetler Bakanı Ann Ruston, Şubat 2020'de 7 News'e şöyle konuşmuştu.
We're seeking, as I said, to put all income management onto the universal platform, which is the cashless debit card.
Tüm ödeme planlarını ortak bir platform üzerinden yönetmek istediklerini ve bunun da nakitsiz debit kartları olduğunu söylüyor. Avustralya halkına olumlu yönlerini göstermek için bu kartın avantajlarının tartışılması gerektiğini belirtiyor. Başbakan Morrison da İşçi Partisi'nin pension alanları korkutmaya çalıştığını söyledi.
It's just simply not true. And the Labor Party should stop frightening pensioners.
İddiaların doğru olmadığını belirten Morrison, İşçi Partisi emeklileri korkutmayı bırakmalı. Bu iğrenç bir yalan diye konuştu. Bu arada Çin'in Solomon Adaları ile imzaladığı güvenlik işbirliği anlaşması da gündeme bomba gibi düştü. Çin'in Güney Pasifik'te bir donanma üssü kurma olasılığı Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'ni endişelendiriyor. İşçi Partisi hükümeti 2. Dünya Savaşı'ndan beri işlenen en büyük stratejik hatadan sorumlu tutuyor. İşçi Partisi'nin dışişleri sözcüsü Penny Wong, Çin'in Cairns'den sadece 1500 kilometre uzakta olan bir ülkeyle stratejik güvenlik anlaşması imzaladığını belirtti. Wong, Morrison'ın liderliği altında Avustralya'nın yüzleştiği tehditlerin daha da arttığını söyledi. Morrison'ın bu tür bir anlaşmanın olasılığından geçen yıl haberdar olduğunu ancak düşük düzeyli yetkileri görevlendirdiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Marissa Payne de Wong'un iddialarını reddetti ve Solomon Adaları ve Çin arasındaki anlaşmanın detayları hakkında daha fazla bilgi gerektiğini söyledi. Sayın dinleyiciler, bu akşam Sky News'de Başbakan Scott Morrison ve ana muhalefet İşçi Partisi lideri Anthony Albanese canlı yayında karşı karşıya geliyor. Avustralya seçimleri için ilk defa karşı karşıya gelecekler. Bu seçim döneminde ilgilenenlerin izlemesini tavsiye ederim. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.36'yı gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. 2015'te Melbourne'de başlayan ve her ağaca ölen askerlerden birinin isminin verildiği proje bu pazar ikinci kere düzenlenecek. Aylin Aras Yurdakul detayları arkadaşımız Negün Kılıç'a anlattı.
Move the House projesi adına kurulan komite Melbourne'da Gelibolu'daki her şehit için bir ağaç projesini başlatıyor. Biz de komiteden Aylin Aras Yurdakul ile görüştük. Aylin Hanım merhaba.
Merhaba.
Aylin Hanım, dilerseniz önce projeyi bize anlatın. Gelibolu'daki her şehit için bir ağaç projesi neden yürürlüğe girdi? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz komite olarak?
Aslında bu proje 2015 yılında başladı. O zaman da böyle bir etkinlik yapıldı ve Faulkner'da Mary Creek Park'ta 100 tane ağaç dikildi. Anzak askerleri ve Türk askerleri için. Gelibolu'da canlarını veren askerleri anmak üzerine yapılmış bir proje. Ve her ağaca şehit olan askerlerden birinin ismi verildi. Tabii biraz uzun zaman geçti çünkü pandemiyle mücadele etti bütün dünya. Şimdi tekrar proje gündeme geldi ve 24 Nisan pazar günü saat 12'de başlayacak bir etkinlik daha yapılacak. Ve 51 tane ağaç daha dikilecek aynı yerde. Hem dostluğu pekiştirmek, çünkü Türkiye ve Avustralya arasında farklı bir dostluk var. Çanakkale Savaşı çok centilmence yapılan bir savaş. Ve buradan büyük bir dostluk doğdu Avustralya ile Türkiye arasında.
Evet, özellikle Avustralya'nın 8. Başbakanı Stanley ile Atatürk arasında ilginç bir bağ da var değil mi? Onu evet, da anlatır mısın evet. Bize Aylin?
Tabii. Şimdi 1923'te Avustralya'nın başbakanı oldu Stanley Melbourne Bruce. Ve Mustafa Kemal Atatürk ile 1915'te Çanakkale'de birbirlerine karşı savaştılar. Ve Stanley Bruce'un çok önemli bir başkanlığı oldu. Montreux Anlaşması'nda komisyon başkanı oldu ve Çanakkale Boğazı'nın egemenliğinin Türkiye'ye verilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Ve 1936 yılında Atatürk Stanley Bruce'a altın kaplamalı bir sigaralık hediye etti ve teşekkür etti. Ve Stanley Bruce bu sigaralığı ömrünün sonuna kadar taşıdı. Hatta çalışma odasında iki resim vardı. Biri eşinin, diğeri de Atatürk'ün resmiydi. Böyle bir dostluk herhalde dünya tarihinde pek görülmemiş bir dostluk. Aynı zamanda tabii burada yaşayan Türk toplumunun da bu dostluğa çok büyük katkısı var. İlişkiler her zaman çok sıkı tutuldu. Anzak günü anmalarında buradan yüzlerce insan Gelibolu'ya taşındı. Çok güzel bir dostluğun nişanesi olarak böyle bir ağaç dikme etkinliğinin de yapılması bizi çok sevindiriyor. Gelecek nesillere bunu taşımak, onlara daha güzel bir dünya bırakmak için Atatürk'ün tabii buradaki sözünü de mutlaka söylemek lazım. Yurtta barış, dünyada barış. Umarız tabii hiç savaşlar olmaz. Gelecek nesiller yeşillik içinde doğayla iç içe yaşarlar. Bunu umut ediyoruz.
Move the House projenin adı ve bunun adına kurulmuş bir komite var. Nedir bu Move the House? Bunu da bize anlatır mısın?
Tabii. Aslında bu isim Yürüyen Köşk hikayesinden geliyor. Yani Yalova'da Atatürk'ün bir çınar ağacının dalları kesilmesin diye taşıttığı, o zamanın teknolojisiyle taşıttığı bir köşkün hikayesinden. Küçük bir köşk bu. Ve Atatürk oraya ziyarete geldiğinde çınar ağacının dallarının kesildiğini görüyor ve çok üzülüyor. Bu ağacı kesinlikle kesmeyin diyor, çünkü çok yaşlı bir ağaç, çok da güzel bir ağaç. Onun yerine diyor köşkü taşıyacaksınız diyor ve o zamanın mühendisleri oturup işte raylar döşeyerek falan o evi taşıyorlar. Yani Greenpeace'in kurulmasından 41 yıl önce Atatürk'ün doğaya olan sevgisini anlatan bir şey bu. Ve oradan alıntı yaparak Move the House olarak koyuldu bu projenin ismi. Atatürk'ün köşkü kaydırın sözü onun doğaya olan sevgisini ve Gelibolu'da hayatını kaybetmiş Anzaklar ve Mehmetçik için söyledikleri de aynı zamanda şehitlere olan saygısını gösteriyor. Biliyorsunuz 1934 yılında Anzak annelerine hitaben şehitler için şunları söylemişti. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız. Artık huzur içinde uyuyunuz. Bizim vatanımızda yan yana yatan Johnny'ler ile Mehmet'ler arasında bizim için hiçbir fark yoktur. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen anneler, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Yani böyle bir dostluk bir savaştan çıktı. Çanakkale Savaşı alanlarından Avustralya ile Türkiye arasında insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir dostluk doğdu. Ve bunu gelecek nesillere biz ağaç dikerek anlatmak istiyoruz. Bu projenin amacı da bu.
Projeyle ilgili yayınlanan basın bildirisinde her ağaca Çanakkale'de şehit düşen askerlerin adının verileceği de yazıyor. Bunu nasıl tespit ettiniz? Şehitlerin isimlerini mi aldınız?
Tabii. Bir listemiz var elimizde. Bütün Anzak askerlerinin ve Türk askerlerinin isimleri. Bazılarının tabii çok ilginç doğal olarak gelenler oldu mesela 2015 yılında ve biri büyük babasının işte şehit olan mesela orada sevgiyeciymiş. Onun ismini vermek istedi. Onu verdik. Diğeri yine işte dedesinin işte ya da daha büyük dedesinin işte orada görev yapan şehit olan böyle güzel şeyler de enstantaneler de oldu. Özellikle biz çocukların ağaç dikmesini çok istiyoruz bu projede. Gelen ailelere de hani o çocukların hem ağaç dikmenin ne kadar önemli olduğunu hem de Çanakkale Savaşı'nın önemini, oradan oluşan Avustralya ile Türkiye arasındaki dostluğu anlatabilirsek ne mutlu bize.
Peki şehit ailelerine ulaşabildiniz mi? Yani onlar da gelip etkinliğe katılacaklar mı?
Zaten Aracel bu projeyi çok destekledi. Onlar da olacak. Geçen projede de onlar vardı. Şimdikinde de var. Onlar zaten bütün RSL üyelerine duyuru yaptılar. Onların desteğiyle herkesin haberi oluyor tabii. Çanakkale'de şehit vermiş olan aileler. O yüzden onlar severek geliyorlar, katılıyorlar. Böyle bir de istekleri, talepleri olunca tabii o isimler bulunuyor ve onlara o isim adı altında ağaçları dikmeleri sağlanıyor. Bu vesileyle de aslında burada yaşayan toplum üyelerimizin Eğer şehitleri varsa Çanakkale Savaşı'nda onları gelip bize bildirmeleri çok sevindirici olur. Listeden isimlerini bulabiliriz ve onların adını dikecekleri ağaca verebiliriz. Harika bir şey olur bu.
İstersen söyleşinin başında söyledin ama son bir kez söyleşimizi sonlandırırken nerede ve ne zaman yapılacak bu ağaç dikme etkinliği?
24 Nisan 2022 Pazar günü saat 12 diyelim, 12.15'te, çünkü şeyler başlayacak, listelerden işte isimler alınacak, kimler ağaç dikmek istiyor diye. 51 tane ağaç dikilecek. Belki birkaç aile birlikte ağaç dikebilir, böyle bir şey olabilir. Yani Anzak gününden bir gün önce 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 12.15'te Lawn Street ve Sahara Way köşesinde bulunan Mary Creek Parkı'nda, Faulkner semtinde, Move the House, Gelibolu'da şehit olan Türk ve Anzak askerlerinin anısına ağaç dikme etkinliğine bütün toplum üyelerimizi davet ediyoruz ve bekliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz bu söyleşi ve bilgiler için sevgili Aylin.
Biz teşekkür ediyoruz Move the House projesi olarak. Bu duyuruyu yapma fırsatı verdiğiniz için asıl biz size teşekkür ederiz.
Move the House projesini yürüten komiteden Aylin Aras Yurdakul'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Hemen belirtelim. Dikilecek olan ağaç fidanları Moreland Belediyesi tarafından tahsis edilmiş. Bunu da belirtmiş olalım.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu arada bir önceki bölümden devam olarak 25 Nisan Anzak gününde geleneksel olarak Turkish Veterans Association of Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi olarak her sene düzenlenen Gelibolu yürüyüşüne davetlisiniz. 25 Nisan saat 10.30'da, sabah 10.30'da Melbourne Şehir Merkezi Russell ve Flinders Street'lerin köşesinden bir Türk grubu kalkacak. Katılmak isteyenler önceden 0421-894-495 numaralı telefon hattını arayıp isimlerini bildirmeleri gerekiyor. Yürüyüşe erkekler takım elbise ve kravat, bayanlarsa koyu renkli takım elbise veya resmi kıyafetle katılabiliyor. Spor ayakkabısı veya kot pantolon kesinlikle kabul edilmiyor. Çocuklar da katılamayacak yürüyüşe. Bayrak, flama, resim veya benzeri eşyaların getirilmesi de yasak. Gereken flama ve bayrak Turkish Veterans Association of Victoria tarafından sağlanacak katılımcılara. Bunu da belirtelim. 25 Nisan Pazartesi günü. Şimdi sizden gelen mesajlara dönecek olursak, BS Rumuzu dinleyicimiz, her şey kötüye doğru giderken doğayı kirleten, insanlığı modern köleleştiren bu sisteme oy vermeyiniz, özellikle iki baştaki sorumlu parti, demiş BS Rumuzu dinleyicimiz. Bu arada Avustralya'da oy vermek zorunlu, bunu da belirtelim. Ali De Rumuzu dinleyicimiz Kılıçdaroğlu diyor ki, Suriye'ye okul, yol, ev, fabrika, iş alanı kurup Suriyelileri geri göndereceğiz. Sen bu yatırımları Türkiye'ye yap, Suriyeliler ister gider ister kalır. CHP çok iyi biliyor ki vatandaş olan hiçbir Suriyeli CHP'ye oy vermez, demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey Türkiye'deki yargı sistemi hakkında yorumda bulunmuş. Bu bağımlı yargı herkese ceza kesiyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Tahmin ederim ki birbirlerinden nefret eden böyle siyasetçiler dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur, demiş bu dinleyicimiz. Necdet Bey, Zelenski'nin iki seçeneği kaldı. Ya teslim edecek ülkesini ya da vatandaşının kanlarının son damlasına kadar mücadele ettirecek, diyor. Ve Hüseyin Bey, bu kadar SBS'e mesaj gönderdim, demiş, bizden bahsediyor. PKK Türkiye'nin sorunu, ne hikmetse SBS PKK terörist haberlerini vermiyor. Ben de mesaj olarak teröriste doğuda, Irak'ta onlarca PKK etkisiz hale getirildi diye çekinmeden yazacağım. Bu hafta mesaj SBS dinleyicileri PKK Türkiye'nin başının belası olduğunu yazın, hep hükümeti eleştirmeyin demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, şimdi bir sonraki bölümümüze geçmek istiyorum. Avustralya'da bir ilk olarak yeni bir program başlatıldı. Evsiz hamile kadınların konaklama ihtiyacına, ayrıca sağlık hizmetlerine ve sosyal desteğe erişmesine yardımcı oluyor bu program. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
Avustralya'da bir ilk olarak yeni bir program, evsiz hamile kadınların konaklama ihtiyacına, ayrıca şefkatli sağlık hizmetlerine ve sosyal desteğe erişmesine yardımcı oluyor. Yardım edilen kadınlar arasında bazıları akıl sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya, diğerleri ise madde bağımlılığıyla mücadele ediyor veya aile içi şiddetten kaçıyor.
Welcome to our home.
Wow. Hello.
Jamie oturduğu dairesini gezdirirken evimize hoş geldiniz diyordu. İnsanlara evini gururla gösteren Jamie hamileydi, evsizdi ve ayık kalmak için mücadele ediyordu. Daha sonra kendisine Victoria'daki savunmasız annelere ve yeni doğan bebeklere geçici konut, sağlık ve sosyal destek sağlayan bir programda kalacak bir yer teklif edildi.
Oh, it has made the world of difference. I honestly believe that if I wasn't able to,
bu teklif benim için dünyayı değiştirdi. Dürüst olmak gerekirse bu programa geçmeseydim bebeğim Zayda'nın benim bakımımda olmayacağını inanıyordum diyen Jamie, Cornelia programına girmeden önce bebeğimin benden alınacağına dair korkularım vardı diye konuştu. Cornelia programı Melbourne'ın iç güneyindeki yeni bir apartman kompleksinde geçici konaklama imkanı sunuyor. Ayrıca söz konusu program kapsamında Melbourne'daki kadın hastanesi tarafından sağlanan kişiye özel sağlık hizmeti de sunuluyor. Victoria Sağlık Bakanı Martin Foley yeni annelere güvenli konaklama imkanı sağlayarak bebekleriyle birlikte kalma ve bebeklerine bakma fırsatı verildiğini söyledi.
I'm really pleased that different arms of government and community have come together.
Bu Avustralya için ilk. Hükümetin ve toplumun farklı kollarının bir araya gelmesinden dolayı gerçekten memnunum diyen Bakan Foley, bu güzel çocukların hayatlarını daha iyi hale getirecek olan bir program diye konuştu. Söz konusu programın bir parçası olan sosyal konut sağlayan kuruluş Housing First'ün genel müdürü Hayley Humey, çalışanların umduğu gibi hayatları değiştirdiğini söylüyor.
We wanted to break the intergenerational cycle of disadvantage.
Hayley Humey, yeni annelere başlarının üstünde güvenli ve emniyetli bir çatı sağlayarak ve beceri ve bağımsızlık kazanmak için gerekli hizmetlere ve desteğe erişim sağlayarak nesiller arası dezavantaj döngüsünü kırmak istedik diye konuştu. Evsizlere hizmet sağlayan Launch Housing adlı kuruluşsa uygun fiyatlı konut eksikliğinin programdaki yerler için talebi arttırdığını söylüyor. Kuruluşun yöneticisi Andrew Hullows, eyalet çevresinde ek geçiş düzenlemeleri yapılmasını istiyor. Bu tesis 36 kadın ve onların bebeklerini barındırmakta diyen Hullows, bu tesislerden 3 veya daha fazlasını kolayca doldurabiliriz, büyük bir talep geliyor diye konuştu. Hamileliğinin ilk 7 ayı boyunca internet aracılığıyla yatılı misafir edilecek, yani bir nevi ev sahibi yokken gönüllü olarak evlerinde kalacak kişi arayanların mülklerinde kalan Emma, Cornelia programına girmeyi dev bir hediye olarak tanımlıyor.
I was finally able to actually take a big deep breath out.
Sonunda gerçekten derin bir nefes alabildim ve bir yerde kendimi rahat hissettim diyen Emma, diyetimi sağlıklı bir şekle dönüştürmeyi başardım ve iyi bir uyku düzenine girdim diye konuştu. 32 yaşındaki Emma şimdi bağımsız yaşıyor.
I feel
very much part of my community now because we go to playgroup and stuff on a Monday.
Artık toplumun bir parçası olduğumu hissediyorum. Çünkü pazartesi günleri oyun grubuna gidiyoruz diyen Emma, haftaya yüzme derslerine başlıyoruz. Biz parka da gidiyoruz ve bildiğiniz bunun gibi şeyler yapıyoruz. Ve hala burada birçok çalışan ve destekçiyle konuşuyorum. Çünkü bu süreçte onlarla arkadaş olduk diye konuştu. Söz konusu program sayesinde hem anne hem de bebeğin gelişme gösterdiği kaydediliyor.
Sayın dinleyiciler, bir sonraki programımız yarın saat 14'te başlayacak. Yarınki programımızda canlı olarak stüdyodan sunacağız. En son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.